أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Her şeyimizi Allah'a borçluyuz. Allah yaptığı her şeyi mükemmel yapar. Bütün varlıkların sahibidir. Gökleri ve yeri bizleri imtihan etmek için yaratmış. Bütün sistemini ona göre kurmuş. İlk insan olarak da Adem Aleyhisselam'ı yaratmıştır. Hem ilk insan, hem kendisine kitap verdiği ilk nevi ve insanlığın babası. Hepimizin babası Adem Aleyhisselam'dır. Bugün iki hafta önce başlattığımız Nebileri anlama derslerinin ikincisini yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de Nebiler Nuh Aleyhisselam'da. Nuh Aleyhisselam'ı anlamaya çalışacağız. Yeryüzünün ilk nebisi Adem Aleyhisselam ve ilk insan. Hepimizin atası. Öyleyse hiçbirimizin diğerine üstünlük taslamaya hakkı yok. Eğer bir nebinin evladı olmaksa yeryüzünde nebinin evladı olmayan hiç kimse yok. Yani babası bir nebi olmayan hiç kimse yok. Eğer anne ve babayla övünülecekse herkesin anası ve babası aynı. Adem Aleyhisselam'dan ve Havva validemizden gelmiştir. O zaman kendi kendimize bahaneler üretmemize lüzum yok. Bu lüzumsuz şeylerle vaktimizi harcamaya gerek yok. İşte biz burada bunu çok iyi anlamaya gayret edeceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Nebilerin hayatlarını anlatmış. Bundan önceki derste Adem Aleyhisselam'ı anlamaya çalışmıştık. Şimdi de Nuh Aleyhisselam'ı anlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in unutulmuş olan en önemli kavramlarından bir tanesi tasdiktir. Adem Aleyhisselam ilk nebidir. Muhammed Aleyhisselam son nebidir. Bunların tamamına Allah kitap vermiştir. Bunu çok sayıda ayette Allah anlatıyor. İşte En'am suresi 83. ayetten itibaren 90'a kadar, Bakara suresi 136. ayet, Ali İmran suresi 84. ayet ve daha birçok ayette Allah bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ama biliyorsunuz maalesef bu din hakikaten ciddi anlamda Kur'an'dan koparılmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasından koparılmış. Çok ciddi bir savrulma var. Kur'an-ı Azimüşşan'ın en temel özelliği, önceki kitapları tasdikken, tasdik yerine tahrif kelimesi zihinlere yerleştirilmiş. Bu Tevrat, İncil dendiği zaman maalesef bazı kitaplarda onların parçalarıyla tuvalette temizlenilebileceği de yazılıdır. Bu şekilde bundan çok eminim ki bunu yapanlar ehli kitabın inanmayan kesimidir. Çünkü kendi insanlarını Kur'an'a inanmaktan uzak tutmanın en kestirme yolu budur. kendilerine inen ayette tasdik meselesi önemlidir. Şimdi burada biz dolayısıyla her derste tasdik konusunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Şimdi de Vedat Bey şey yapacak, tasdik konusuyla başlayacak. Tevrat'ta şeyin Nuh Aleyhisselam'ın nasıl anlatıldığı, Adem Aleyhisselam'la nasıl ilişkilendirildiği konusunu bize anlatacak. Evet.
Evet. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil vefat ettikten sonra Adem Aleyhisselam'ın Şit isminde bir oğlu daha oluyor. Bu oğlu olduktan sonra Tevrat'taki ifade şu şekilde geçiyor. Allah bana Kayin'in öldürdü, yani Kabil'in öldürdü, Habel'in yerine bir çocuk daha bağışladı diyor Adem Aleyhisselam. Bu çocuğun ismini de Şit koyuyor. Nuh Aleyhisselam da bu Şit'in soyundan geliyor. Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Şit'in soyundan Nuh Aleyhisselam geliyor. Kaçıncı nesilde geliyor? Şöyle bakıyoruz. 10. nesilde Nuh Aleyhisselam dünyaya geliyor. 8. nesilde Enok dünyaya geliyor. Enok da İdris Aleyhisselam. İdris Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam'ın arasında 2 nesil var. Dolayısıyla İdris Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın dedesinin babası olmuş oluyor. Burada bakıldığı zaman verilen tarihlere, Nuh Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam arasında yaşayan kişilerin yaşlarına ve tarihlerine baktığımız zaman genel olarak hepsinin uzun yaşadığını görüyoruz. Mesela Adem Aleyhisselam 930 sene yaşıyor. Şit 912 sene yaşıyor. İşte ondan sonra 905, 910, 895, 962. Enok bir tek az yaşıyor. 365 sene yaşıyor o da. Metuşale 969. Evet, İdris Aleyhisselam. Çünkü İdris Aleyhisselam'ın işte göğe alınmasıyla alakalı falan olaylar var burada. Az yaşamasını ona bağlıyorlar. Allah onu aldı, göğe yükseltti vesaire tarzı şeyler var. Daha sonra Nuh'un babası Lameh 777 sene yaşıyor. Daha sonra Nuh Aleyhisselam dünyaya geliyor. Şimdi Tevrat Nuh Aleyhisselam'ın olayını anlatırken direkt şu ifadeyle olaya başlıyor. Allah Nuh'a bir gemi yapmasını emretti. Çünkü yeryüzünde kötülüğün çoğaldığını gördü. İşte insanlığı helak etmeye karar verdi. Şimdi doğrudan hikaye buradan başlıyor. Bunun öncesinde neler yaşandı? Nuh Aleyhisselam ne gibi sıkıntıların içerisine girdi? İnsanlara nasıl tebliğler yaptı? Bu kısmına girmiyor. Çünkü Tevrat daha çok tufandan sonrasını önemsiyor. Tufandan sonrasını önemsemesinin sebebi şu. Tevrat'ın bu olayları anlatmasındaki birinci sebebi Nuh Aleyhisselam'ın soy bilgisini vermek. İsrailoğullarına kadar ki o işte hangi oğlundan geliyor, hangi oğlundan kim doğmuş, İbrahim Aleyhisselam kimin soyundan geliyor vesaire, buradaki soy bilgisini vermek. İkincisi de Tevrat, tufandan sonra kurulan, Nuh Aleyhisselam önderliğinde kurulan medeniyetin yasaları olan Nuh yasalarını ön plana çıkartıyor. Nuh kanunları da diyorlar buna. Nuh kanunlarını önemsediği için Tevrat, o yüzden daha çok tufandan sonraki konu Tevrat'ta ön plana çıkıyor. İsrailoğulları da kendilerine Tevrat gelmeden önce bütün insanlık için geçerli olan kanunların Nuh kanunları olduğunu savunuyorlar bu şekilde. Dolayısıyla onlar Yahudi olmayan kişilere, İsrailoğullarından olmayan kişilere Nuhi derler. Nuh'a bağlı, Nuh kanunlarına bağlı kişiler derler. Şimdi doğrudan tufan olayıyla Nuh Aleyhisselam'ın olayı başlıyor. Tufana kadar Nuh Aleyhisselam kavmin arasında 600 küsür sene yaşıyor. Şimdi burada onunla alakalı da bilgi var. Tam net rakamını söyleyeyim. Evet. Tufandan sonra 350 sene yaşadı diyor. Tufandan önce de Yani 600 sene kavminin arasında yaşamış. Nuh'un toplam günleri 950 yıl oldu ve öldü diyor böylece. Dolayısıyla bunun 600'ü tufan öncesi, 350'si de tufan sonrası olmuş oluyor. Tufan sonrasında zaten Allahu Teala gemiden işte insanlar iniyorlar. Orada bir yeni bir yapı, yeni bir medeniyet ortaya çıkıyor. İşte Allahu Teala orada bir takım şeriatlar indiriyor Nuh Aleyhisselam'a. Yani Nuh Aleyhisselam'ın nübüvveti yine devam ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Söylemek istediğim şey o. Nübüvveti devam ediyor. İnsanlara işte Allah'ın kanunlarını, hükümlerini, şeriatını insanlara tebliğ etmeye devam ediyor. Bu şekilde de 350 sene insanların arasında tekrar yaşamaya devam ediyor Nuh Aleyhisselam. Ama Kur'an'a bakıldığı zaman Kur'an'da tufan öncesi daha çok ön planda tutulur. Tufan öncesindeki o Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi, halkına tebliğisi, o tufan hükmü çıkıncaya kadar yaşananlar. Bunlar ön plana çıkar. Nuh Aleyhisselam mesela çocuklarının kimler olduğu, onların soyundan kimlerin geldiği, bunların soy şeyleri, kütükleri, yaşları. Bunlar çok fazla ön plana çıkmaz Kur'an-ı Kerim'de. Bu biraz şuradan da kaynaklanıyor. Yani şimdi sen çocuklarının kim olduğunu, yaşını, bunların soy kütüğünü, şeceresini falan merak ediyorsan zaten bunlar daha önce Tevrat'ta anlatılmış olan şeyler. Aynı şey diğer nebiler için de geçerli. Diğer nebilerin de yaşadıkları dönemlerle ilgili soyları, onların işte yaşlarıyla ilgili detaylı bilgiler zaten Tevrat'ta yer aldığı için Kur'an'ın bir daha bunları anlatması zaten çok mantıklı bir şey olmazdı. Allahu Teala dolayısıyla Tevrat'ta zaten yer alan bu takım bilgileri Kur'an-ı Kerim'de anlatmıyor. Onun yerine Tevrat'ta geçmeyen tam tersine bir takım işte asıl ders verici olan, insanlara mesajı olan bölümleri anlatıyor. O yüzden Tevrat'a bakar, Tevrat'ın özellikle bu bölümlere yaklaşımına bakarken şu şekilde bakmak lazım. Tevrat'ın Nuh mesela mevzusunu anlatırken ki kaygısı Kur'an'ın kaygısıyla aynı değil. Tevrat'ın kaygısı oradaki bir takım bilgileri vermek. İşte oğulları kimdi? Neler yaşandı? Hangi hükümler indi? Ondan sonra neler oldu? İbrahim Aleyhisselam'a kadar hangi nesiller geldi? Neler geçti? Tevrat bunu bu kaygıyla bu bilgileri veriyor. Yoksa buradan bu kıssa üzerinden insanlara bir mesaj vermek, bir takım ibretler çıkarmak, dersler vermek ile ilgilenmiyor Tevrat. Bundan sonra da normalde Kur'an'a bakıldığı zaman Ad kavmi geliyor. Nuh kavminin yerine Ad kavmini verdik diyor, getirdik diyor. Onların yerine varis kıldık, mirasçı kıldık diyor. Ancak Tevrat'a bakıldığı zaman bu şekilde gelmiyor. Ad ve Semud kavimleri Tevrat'ta geçmiyor. Tevrat Nuh'tan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın soy ağacını vermek suretiyle İbrahim Aleyhisselam'a konuyu getiriyor. Yani arada çünkü İsrail oğullarıyla doğrudan bağlantısı olmayan şeyleri Tevrat söylemiyor. Ad ve Semud kavmi de İsrail oğullarıyla doğrudan ilişkisi olan konular olmadığı için Tevrat'ta bu konular hiç geçmiyor. Ne geçiyor? İşte İsrail oğullarının soyuyla alakalı İbrahim Aleyhisselam'a kadarki bölümünü Tevrat anlatıyor ve ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesi başlıyor. Genel olarak Nuh Aleyhisselam'ın şeyi bu şekilde Tevrat'ta.
Şimdi bu Tevrat'ta Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadı diye ifade ediliyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de nasıl Yahya?
Evet, Kur'an-ı Kerim'de de Ankebut suresi 29. surenin 14. ayetinde bununla ilgili bir ifade var. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ O da onların içlerinde kaldı. اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا 50 yılı eksik 1000 yıl. Yani 1000 eksi 50, 950 yıl kaldı. Sonra فَاَخَذُهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Kavmiyle ilgili bilgi de onlar zalimler oldukları için o halde tufana yakalandılar. Tufan aldı onları götürdü. Burada da bir 950 yıl ibaresi geçiyor. Ankebut suresinin 14. ayetinde.
Tamam. Yani bir de şey var. Evet, bu Adem Aleyhisselam kaç yıl yaşamış Tevrat'a göre?
930 sene.
930 sene. Peki diğer mesela Şit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam
Onlar da hocam uzun yaşıyorlar.
uzun
Evet.
yaşıyorlar. Tabii bu son derece normal. Yeryüzünün ilk insanı tabii ki çok uzun yaşayacak. Bir de geçen işte 2 hafta önce ilgili ayetler okuduk. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en bilgili insanı Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam gökleri de yani 7 kat gökle ilgili bilgileri de biliyor. Yeryüzündeki bütün insanla ilgili olan varlıkların bilgisini de biliyor. Bütün bu bilgileri bildiği için inşallah önümüzdeki derslerde şey yaparız. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı geminin büyüklüğünü bugün tahmin edemiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre o geminin kalıntıları hala duruyor. İnsanlar inşallah bu uydulardan falan görürlerse belki bir keşif yapılabilir. Şimdi az önce Vedat bir şey söyledi. Tevrat'ta İsrailoğullarının kendileriyle ilgili bilgilerin olduğu şey yapılıyor. Maide suresinin 15. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. Diyor ki Ya ehlel kitap kad ca'akum rasuluna yubeyyinu lekum kethiran mimma kuntum tuhfune minel kitap. Resulümüz size geldi. O kitabınızda gizlediğiniz birçok şeyi sizin için ortaya koymaya geldi. Yani şimdi tabii sen çok iyi bilirsin. Yahudiler kendilerini çok üstün bir ırk kabul ederler, değil mi? Dolayısıyla çok özel olmaları lazım. Allah'ın oğulları ve sevdiği kişiler. Öyle olunca da öyle herkese tenezzül etmiyor. Tevrat'ı kendi arzularına uygun hale getiriyorlar ki bu ayette onu söylüyor. Birçok şeyi gizlediniz diyor. Bir de o sen orada anlatırken mesela tasdik açısından ne demişti? Tevrat'ta ne okumuştuk? Az önce okudun. Adem Aleyhisselam'dan sonra ilk nebi Şit Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın oğlu, değil mi? Ondan sonra Enoh yani İdris Aleyhisselam. Peki İdris Aleyhisselam da Şit Aleyhisselam'ın soyundan gelen. Nuh Aleyhisselam da İdris Aleyhisselam'ın soyundan gelen. Yani bunlar arasında hep baba oğul ilişkisi var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Bakın şeyde En'am suresinde Allahü Teala 83'ten 90'a kadar ayetlerde 18 tane nebi sayıyor. Onlardan birisi Nuh. Babalarından diyor. Babalar. Bu çoğul. Nuh Aleyhisselam açısından düşünürseniz babalar kelimesi en az kaç baba etmesi lazım Arapçada? Çoğul.
Üç.
Üç. Ne var orada nebi olarak? İdris var. Bir. Şit var. İki. Adem Aleyhisselam var. Üç. İşte bu tasdik bu işte. Bakın Kur'an'la Tevrat birbirini tasdik etti değil mi? Tasdik. Ha, bir takım bilgileri gizlemişler. Tamam, Kur'an-ı Kerim onu da söylüyor. Bu da bir tasdik ilişkisidir. Ve soylarından diyor. Demek ki Nuh Aleyhisselam'ın soyundan geliyor İbrahim Aleyhisselam da. Bununla ilgili de ayet vardı ama şu anda aklıma gelmedi. Şimdi yani bu açıdan baktığımız zaman konu çok güzel bir şekilde anlaşılıyor.
O Nuh Aleyhisselam'ın biraz önce okuduğumuz ayetle ilgili hani Ankebut suresi 14. ayette 50'si eksik 1000 yıl kaldı ibaresi var ya. Şimdi onunla ilgili olarak aslında çok yani uzun uzadıya böyle konuşmak lazım değil ama söylendiği için biz de fetvanet onunla ilgili soru cevap koyduk yani geldiği için. Şöyle söyleniyor deniyor ki bu sene kavramı ayette geçen Sümerler döneminde ay manasında kullanılıyormuş. Yani 29 veya 30 günden oluşan ay, bir ay. Bir sene bir ay. Dolayısıyla 1000 sene 1000 ay demek. İşte 50'sini de oradan çıkar. 950. 950 de 950 ay ne yapıyor? 12'ye bölseniz. Yaklaşık 80'e falan denk geliyor. Ha diyor. Yani işte Nuh Aleyhisselam da diğer insanlar gibi 80 yıl yaşamış. Şimdi böyle deyince aa diyor ne kadar doğru ya. 950 sene olmaz zaten. O pek mantıklı değil. Bu 80 olmalı bizim gibi. Ama ilginç bir şey var. Kur'an-ı Kerim Sümerler falan döneminde inmiş falan bir kitap değil. Hem inişi itibariyle çok erken ama kainatın yaratılışı ile ilgili Sümerlerin daha esamesi falan okunmadığı zamanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Tevbe suresinin 36. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki inne iddete şuhuri, bakın Kur'an-ı Kerim'de ay manasına gelen kelimeyi direkt ay olarak kullanıyor Allah zaten. O da şehir kelimesi. Mesela inşallah bir iki ay sonra kavuşuruz. Şehri Ramazan deniyor değil mi? Bizim dilimize de girdi. Şehir Arapça ay demektir işte. Ay yani 29 veya 30 günden oluşan zaman dilimi. Çoğulu da şuhur. Diyor ki Allah orada inne iddete şuhuri. Allah katında ayların sayısı kaçtır? 12'dir. 12 ay. 12 ay bir araya gelince neyi oluşturuyor? Yılı oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'de yıl manasına gelen de iki tane kelime kullanılıyor. Bir tanesi sene, bir tanesi de am kelimesi. Sene ve am. E şimdi diyor ki Sümerler döneminde böyle. Ya Allah ne diyor? Sen ona bakacaksın. Ne zamandan beri bu böyle diyor Allah? Yevme halakas semavati vel ard. Yer Allah gökleri ve yeri yarattığı günden beri böyle. Yani ay 12 tane. Bu aylardan müteşekkil bir yıl bu kadar. Dolayısıyla 950 çarpı 12 ay yapmak zorundasınız. Bir tanecik sadece buna bir delil gösterip meseleyi bırakayım. Ahkaf suresinde mesela Allah Teala insanla ilgili bilgi verirken işte biz insanı şöyle yarattık böyle yarattık. Annesine babasına iyilik tavsiye ettik. Ondan sonra da buyuruyor ki Allah. Hani hatta izâ belâge eşüddehû. Hani artık insan yavaş yavaş olgunluk çağına erir. Ne zamana? Olgunluk çağına erer insan. Tam manasıyla bile. Yaş kemale erdi denilecek. Aklınızda bir rakam var mı? Yani genelde hani nebi seçilme yaşı olarak da bahsedilir. 40. 40 yaş.
40 dedik.
Siz öyle diyorsunuz ama öyle değil o. 40 ay. İnsan 40 aylık bir bebek olduğu zaman çok olgunlaşır falan. Böyle mi olacak şimdi? Bak Allah ne diyor? Hatta izâ belâga eşüddehû ve belâga erba'ine seneten. 40 yıla ulaşınca insan yani 40 yaş civarına gelince kâle rabbi evzi'ni, işte o zaman diyor bazı gerçeklerin daha net farkına varır ve der ki ya Rabbi bana çok fazla hani nimetler verdin, işte bana biraz daha imkan ver, işte anneme babama daha iyi şey yapayım. Anlamaya başlıyor çünkü aşk kemale eriyor falan. Hadi aydayım bakalım buna. Madem oradaki aymış ya 950 ay, hadi buradakine de 40 ay deyin. 40 aylık bebek çağının en olgun dönemine yaklaşmış. Bütün her şeyi artık anlamış, idrak etmiş. Çoluk çocuk sahibi olmuş. Annesine babasına çok daha iyi hürmet etmek istiyor falan. E görüyor musun, bak hiç bir tanecik ayet koca balonu patlatmaya zaten yetiyor. Dolayısıyla sene bizim bildiğimiz sene Kur'an-ı Kerim'de. O da 12 aydan oluşuyor. Müteşekkil. Nuh Aleyhisselam'da 950 sene kaldı diyorsa Allah, 950 çarpı 12'den başka hiçbir şekilde onu sağa sola çekme şeyi yoktur. 950 yıl neyse odur, biz buna bu şekilde iman ederiz.
Bir de şu var yani.
Adem Aleyhisselam öyle 80 senede 90 senede Nuh Aleyhisselam vefat edecek olsa dünyada sadece iki kişi var. Yani bunlar nasıl çoğalacaklar? Ama 900 sene şey yapıldığı zaman, bir de az önce söylediğim gibi bunlar böyle bir takım tarihçilerin öyle hayal edip de yazdıkları gibi, yok efendim şey avcılık dönemi diyor herhalde, mesela anlatırdı. Yok efendim Cilalı taş devri, yok Yotmalı taş devri, yok bilmem ne, ya bunlar tamamen yalan ve hayal. Efendim şunu şöyle, bu gidin bugün Afrika'nın da herhangi bir şeyine, orada da bir takım şey, insanların mağarada yaşadığını görebilirsiniz. Evet.
Bunu sünnetullah gerekçesiyle karşı çıkıyorlar ki bunu daha önce bir ders olarak işlemiştik.
İnşallah bir ufak video olarak da koyacağız tekrar internete. Yani sünnetullahı tabiat kanunu olarak değerlendiriyorlar. Yanlış olarak, ki biz burada bütün ayetleri bak istisnasız tek tek okuyup Allah'ın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı sosyal kanunlardı bu sünnetullah. Bunu alıp tabiat kanunu olarak algılıyor, çeviriyorlar, kavramı tahrif ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya bugün var mı kardeşim bu kadar yaşayan? Yok. E Allah diyor kalkıp bunu daha sonra değiştirecek falan hali yok ya. Bugünkü insan ömrüne işte ortalaması 80-90, hadi 100-110 yaşadın, zirvesi bunun 120 falan. O zaman zamanında 900-900 bunların hepsi bomba olmalı. Niye? Allah'ın sünnetine aykırı. Sen sünnetullah'a böyle yanlış mana verip, değil mi? Önce şimdi kedi yavrusunu yiyince önce fareye benzetecek ya. Şimdi sünnetullah engel bunu söylemeye. Önce onun anlamını değiştir. Sosyal kanundan çıkar. Fiziksel kanunlara, tabiat kanununa evir onu. Ondan sonra da bugünden hareketle de ki yok canım insanlar 950 yıl falan yaşamaz. Allah böyle demiş. O zaman Allah öyle demek istemiş. Değil mi? Dediğini bırakacaksın. Ne demek istediğine gideceksin. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e söyletemeyeceğiniz şey kalmayacak zaten.
Daha önce de şey yaptık. Sen şimdi burada konuşuyorsun ya Yahya. Ben sana desem ki ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun dediğim zaman Yahya ne demiş olurum? Ya da iki kelime demiyorsun. Ne dediğini bilmiyorsun demiş olurum, değil mi? Bir adam bir adama sen ne demek istiyorsun diye sorduğu zaman kendini hakaret sayar. Bu insanlar nasıl cesaret ediyorlar da Allah'ın demek istediği, ya sen kimsin de Allah'ın demek istediğinden bahsediyorsun? Sonra bu sünnet kelimesi Abbasiler döneminde de çok ciddi manada tahrif edilmiş. Resulullah'ın söz ve uygulamalarına sünnet denmiş. Ve o kelimeye kendi kafalarına göre bir anlam vermişler. Kelime nasıl olsa Kur'an'da geçiyor ya. Ondan sonra Resul kelimesinin anlamını da bozmuşlar. Nebi Resul de karıştırmışlar. Ve Kur'an'ın yanında ikinci bir şey, kaynak haline getirmişler. Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın yanında ikinci bir ilah haline getirmişler. Ve bunu da bugün tüm mezhepler kabul eder. Bunu kabul etmeyen bir tek mezhep yok. Şimdi o da kesmedi şimdi bu dönemde. Bu defa başladılar. Sünnetullah neymiş efendim? Tabiat kanunu. Ya Allah rızası için bu konuda geçen ayetlerden ya bir taneyi okuyun bakalım. Niye hiç ayet okumadan sadece kelimeleri okuyarak insanların cahilliklerini kendi keyfinize göre kullanıyorsunuz? Bir tane ayet okuyun. Sizin haklı olduğunuzu gösteren bir tek ayet okuyun. Ondan sonra konuşalım. Bunlar her devirde var. İnsanları sömürmenin en kestirme yolu dindir. İblis nerede oturuyordu Yahya? Sırat-ı müstakimde. Niye?
Yani oraya gelenlerle işi olacak.
Tabii. Yani. Diğerleri dindarları bozacak. Tamam. Diğerleri kendi gibi şeytan. Onun için iblis sırat-ı müstakimde oturur. İblisi başka yerde aramayın. Ne işi var başka yerde? Evet.
Hocam bir şey daha ekleyeyim. Unuttum da şimdi belki birilerinin kafasına takılmış olabilir. Şimdi Tevrat'a bakıldığı zaman Nuh Aleyhisselam'ın 3 tane oğlu sayılıyor. 3 isim veriliyor. Ve insanlığın bu 3 isim üzerinden işte Nuh Aleyhisselam'ın soyunun çoğaldığı anlatılıyor. Ama Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından bir tanesinin boğulduğu yazıyor. Bu Tevrat'ta yok tarzı bir kafa karışıklığı oluşabilir. Tevrat'ta verilen bu 3 isim, Nuh Aleyhisselam'ın oğullarının ismi şu şekilde zikrediliyor Tevrat'ta. Bakın direkt Tevrat'ın metninden söylüyorum. Nuh'un gemiden çıkan oğullarının isimleri şunlardı. Şem, Ham, Yafet. Gemiden çıkan oğullarının isimleri bunlardı. Yani bu isimleri verirken Tevrat bunların Nuh'un gemiden çıkan oğulları olduğunu söylüyor. Peki gemiden çıkmayan var mı? İşte o Nuh'un soyu içerisine girmediği için, sayılmadığı için Tevrat onu mevzu bahis olarak görmüyor, onu zikretmiyor. Nuh'un öz soyunu Tevrat mevzu bahis ediyor. Onun üzerinden konuşuyor.
Zaten Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın ailesinin gemiye bineceğini söylüyor. O boğulan senin ailenden değil diyor. Onun oğlu değil. Çünkü inşallah onunla ilgili ayetlerde okuruz. Evet, şimdi ben kısaca Nuh Aleyhisselam, Nuh suresinden birkaç ayet okuyayım. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı nebilerin isimleriyle sureler var. İşte onlardan bir tanesi de Nuh suresi. Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnna erselnâ Nuhan ilâ kavmihi. Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. En enzir kavmek. Kavmini uyar. Min kabli en ye'tiyehum azabun elim. Onlara acıklı bir azap gelmeden önce onları uyar. Bakın Nuh'un Nuh Aleyhisselam kaçıncı nesil oluyordu Vedat? 10. nesil. Nuh Aleyhisselam 10. nesil. Adem'den sonra 10. nesil. Tabii o kavim de öyle. Kendi bulunduğu kavim de o şekilde. Bir de bize bakalım Muhammed Aleyhisselam'dan sonra 1400 yıl işte kaçıncı nesiliz biz? Herhalde çok özel bir hesap yapmak lazım. Birkaç yüz tane geçmiştir. Şimdi daha 10. nesil ve bu 10 nesilde 3 tane nebi geliyor. Yani Nuh Aleyhisselam 4.'sü. Yani bunlar Allah'ın emir ve yasaklarından haberdar. Biliyorlar. Nuh Aleyhisselam kavmine gönderdik diyor elçi olarak. Kavmini uyar. Biliyorlar çünkü birçok şeyi. Bakın Muhammed Aleyhisselam ta 14 asır önce gelmiş. Ama bak elimizde Kur'an-ı Kerim'le onun mesajlarını burada okuyup anlamaya çalışıyoruz değil mi? İşte bugün İdris Aleyhisselam'a ait olan kitap da bazı yerlere dolaşıyor yani Enoch'un kitapları diye. Evet. Yani bunlar bugün dolaşıyordu, o gün dolaşmıyor muydu? Bir de şu var. Tekrar size hatırlatalım. Biliyorsunuz yeryüzünün ilk insanı olan Adem Aleyhisselam Allah'ın kendisine öğrettiği bilgiyi kalemle yazmıştır. Dolayısıyla okur yazarlık Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Yok efendim yazının keşfi, bilmem Sümerler, bir takım şeyler, böyle bir şey yok. Zaten bu tarihçiler tutarlar, küçücük bir parça bulur, o küçük parçayla bir kitap yazarlar, bir makale yazar. Ya kardeşim, onun söylediklerinin büyük bir bölümü kendi hayalleridir. Ama bunlar Yaratan'ın bize bildirdiği doğruluğunda şüphe olmayan bilgilerdir. Şimdi diyor ki Allah-u Teala burada İnna erselnâ Nuhan ilâ kavmihi. Nuh'u kendi kavmine elçi gönderdik. En enzir kavmeke min kabl en ye'tiyehum azâbun elîm. Kendilerine acıklı azap gelmeden kavmini uyar diye. Gâle ya kavmi İnni lekum nezirun mubin. Dedi ki kavmim, sizin için açık bir uyarıcıyım. Her şeyi ortaya koyan bir uyarıcıyım. Yani bu konuda hiç şüpheniz olmaz. En i'budullah, Allah'a kulluk edin. Bak, hepimiz için en büyük sıkıntı odur. Kulluğu yalnız Allah'a yapmak. Ama Allah'a yeteri kadar güvenmeyenler başkalarına da kulluk yaparlar. Allah'a kulluk edin diyor. Dünyanın en hür insanı olursunuz o zaman. Min gabli en ye'tiyekum bu en ye'tiyehum tabi Nuh Aleyhisselam'ın şeyi olarak düşündüm. Min gabli en ye'tiyehum azabun elim. Onlara acıklı azap gelmeden önce. Demek yanlış şeyler yapıyorlardı. Git kavmini uyar diye Allah Nuh Aleyhisselam'ı Resul olarak göndermiş. Tabi yine Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'a Allah kitap indirdiğini de açık ve net olarak söylüyor. Ve bunlar birbirini tasdik eden kitaplardır yani. Böyle su falan filan değil, kitap indirdiğini açıkça söylüyor. Gale ya kavmi, dedi ki ey kavmim, inni lekum nezirun mubin. Evet, ben sizin için açık bir uyarıcıyım. En i'budullah, Allah'a kulluk edin. Ve tekuhu, ona yanlış yapmaktan sakının. Allah'a karşı yanlış yapmayın. Allah'a kulluk edin, ona karşı yanlış yapmayın. Ona karşı kendinizi yanlışlardan koruyun. Ve ati'un, bana itaat edin. Şimdi bu itaat kelimesi bizim dilimizde zorla boyun eğme manasında kullanılır. Ama Kur'an-ı Kerim'de o manada değildir. Zorla boyun eğdirmenin adına ikrah denir. İtaat, gönülden isteyerek boyun eğmektir. Ati'un dendiği zaman da yani bak Nuh Aleyhisselam'ın elinde o insanları zorla boyun eğdirme imkanı var mıydı? Onlar hava atıyorlar değil mi Nuh Aleyhisselam'a? Sen de kimsin diyorlar. Ati'un demek, yani bizim de hep böyle zihnimizde Türkçemize geçen itaat kelimesinin zihnimizde oluşturduğu anlamdan dolayı hep o tarafa doğru kayıyoruz farkına varmadan. Yani dediklerime gönülden boyun eğin. Çünkü Allah'ın elçisi ya. Çünkü o sözler kendi sözü değil ki. Allah'ın sözleri. Peki böyle yaparsanız ne olur? Yağfir lekum min dunubikum. O zaman Allah günahlarınızı bağışlasın. Yani yok saysın. Günahlarınızı silsin. Peki ondan sonra ve yuahhirkum ila ecelin müsemma, sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Ne demek bu? Bizdeki ecel anlayışı ne şey Yahya?
Ne uzar ne kısalır.
Ecel ne uzar ne kısalır. Bu ne? Bakın gelin Allah sizi bağışlasın. Eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Şuradan En'am 3. ayetin düşünen dipnota bir bakar mısın? Ne yapmışlar? Sen de aynı şeydi. Aynı kitap. Tamam. Şimdi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Peki devamı ne? İnne ecelallahi. Çünkü Allah'ın bildiği ecel. İza ca'e geldiği zaman la yuahhar. Geriye bırakılmaz. Levkuntum te'alemun. Keşke bunu bilseydiniz. Bak ecel gelmeden önce tevbe edin. Allah sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Gelirse artık geriye bırakılmaz. Artık geçti. Evet şimdi burada yok mu?
Tamam.
Yok, neyse bir açıklama var mı diye şey yaptım da. Şimdi şey de evet ikinci ayet, üçüncü ayet değil evet. Şimdi bu En'am ikinci ayet Allah-u Teala şöyle diyor. Huvellezî halakakum min tîn. Sizi su ile toprağın birleşmesinden yaratmıştır. Niye? Çünkü oradan oluşan gıdalardan bizi oluşturan su ve yumurta şey yapıyor ve orada döllenme oluyor. Ve bizi besleyen de hep o. Yağmur yağmasa yeryüzünde hayat olmaz. Evet. Burada da bir dipnot düşmemiş. Neyse. Bak diyor ki Allah sümme kada ecele, sonra bir ecel belirlemiştir. Bir süre belirlemiştir. Peki bakın sizi anneniz ne zaman belirlemiş? Döllenme, yumurtanın döllenmesi sırasında. Çünkü o sıra yarattığını başka ayetlerde ifade ediyor. Yaratma o zaman başlıyor. Bir ömür de belirlemiş döllenme sırasında. Ve ecelun müsemmen indehu, Bir de Allah'ın yanında olan eceli müsemma vardır. Yani adını Allah'ın koyduğu, Allah'ın belirlediği bir ecel. Ona ne diyor Nuh suresinde? İnne ecelallahi diyor, değil mi? Bak bir süre belirlemiş. Siz diyelim doktorlar oraya baktığı zaman bu daha hala yaşar, bu sağlıklı maşallah iyi falan filan diyebilirler. Onların anlayabileceği bir eceldir. Ama sadece Allah'ın bildiği bir ecel var. Mesela Muhammed Aleyhisselam bir yaptığı yanlıştan dolayı şey yapmış değil ki. 63 sene yaşamış. Niye 120 sene yaşamamış? Vücudunda bir ağır bir hastalık mı vardı? Bir şey mi vardı? Uydururlar. Yok efendim işte zehirlenme falan. Bu tamamen yalandır. Tamamen yalandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e kesin olarak aykırıdır. Çünkü Allah-u Teala onu vallahu ya'simuke minen nas diye ona söz vermiştir. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Allah verdiği sözden caymaz. O şey Enam kaçıncı ayet diye bakar mısın? Şimdi dolayısıyla bak Resulullah'ın hiçbir hastalığı olmadığı halde niye 63 yaşında öldü? Mesela ölmeden önce doktorlar onun vücudu üzerinde araştırma yapsalardı sen çok sağlıklı bir adamsın derdi. Maide mi? Ha? Maide 67. ayetmiş az önce okuduğumuz ayet. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Evet şimdi o zaman bu bir eceli müsemma. Yani Allah'ın belirlediği son yaşama süresi. Bu son yaşama süresi aşağıya inebilir. Yunus Aleyhisselam'ın örneğinde olduğu gibi. İşte burada da belirtiliyor. Burada da diyor ki Allah Nuh Aleyhisselam'ın şeyini, tabi Cenab-ı Hakk'ın emri olmadan Nuh Aleyhisselam yanlış söyleyemez. Allah ayetinde onun kavmine anlattığını anlatıyor. Diyor ki sizi bağışlasın ve sizi eceli müsemmanıza kadar yaşatsın. Allah'ın koyduğu bir şey. اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُوَخَّرْ Çünkü Allah'ın belirlediği süre geldi mi artık geriye bırakılamazsınız. Nitekim o Nuh tufanında belki yeni doğmuş nice çocuk da ölmüştür. لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Keşke bunu bilseydiniz. Peki şimdi burada bu ayet var. Burada bu ayet var. Şeyde En'am suresinde de Allah-u Teala 2. ayetinde diyor ki bir ecel belirledi, bir de Allah katında olan bir başka ecel var. Sümme entüm temterun sonra siz kendi kafanıza göre yorumlar yapıyorsunuz. Siz kendi kafanıza göre bunu tartışıyorsunuz. Bak şeye bakın. Tefsirlere bakarsanız ben belki buralarda yazılıdır dedim ama bu yazmamışlar. Bu dipnotta da yok. İstersen şu şeyden bir ecel maddesine bir baksana. Hiç eceli kaza, eceli müsemma ayrımı yapmazlar. Kada ecelen dediği zaman bak sizi yarattı demesine rağmen tefsirlerde diyor ki Allah kainata bir yaşama zamanı belirlemiştir diyor. Yani ne alakası var? Eceli müsemma çünkü ecel ne uzar ne kısalır. Aynen şimdi az önce sen sünnetullah'a şey yapıyordun. Ya bu yeni başlamış bir olay değil ki. Bak Allah Kur'an'da açıkça söylemesine rağmen kimsenin umurunda değil. Örneklerini de vermesine rağmen kimsenin umurunda. Çünkü Müslümanların Kur'an'la hiçbir ilgisi kalmamıştır. Tabii o dini yaşadıklarını anlasınlar diye bir takım şeyler var elbette. Ama ana konular şey, ecel uzamaz, kısalmazsa tamam. O zaman adam ara sokakta 120 ile arabaya bassın gitsin. Niye? Çünkü ölüme gelmemiş ölmez ki. Ondan sonra mesela bir ayet daha okuyayım. Sen o arada bak orası. Şimdi bir de yine Nuh Aleyhisselam'dan da bahseden şeyde İbrahim suresi 9 ve 10. ayetlerde Allah-u Teala diyor ki اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ Sizden öncekilerin haberi Nuh, Ad ve Semud'un haberleri size ulaşmadı mı? Vellezine min ba'di ve ondan sonrakiler. Çünkü Nuh'tan öncekilerle ilgili çok yani o toplumlarla ilgili çok ayrıntılı bilgi yok biz Kur'an-ı Kerim'de. La ya'lemuhum illallah. Onları Allah'tan başkası bilmez. Ca'etum rusuluhum bil beyinat. Resulleri açık belgelerle geldiler. Faraddu eydihum fi efvahihim. Ellerini Resulların ağzına soktular. Yani ağızlarını tuttular. Konuşma. Biz seni dinlemiyoruz. Hadi git. Yani susturdular Resullerini. Ve galu inna keferna bima ursiltum bihi. Tamam biz sizin o elçi olarak gönderdiğiniz şeyi tanımıyoruz. Kardeşim, benim yanımda konuşma. Bana ayet okuma. Bana ayet okuma. Ve inna lefi şekkin mimma ted'unena ileyhi murib. Sen bizi çağırdığın şey var ya, o bizi biraz şüpheye düşürüyor. Bu işin içinde bir takım işler var. Sen bunları kullanarak bizi galiba sömürmeye çalışıyorsun. İşin içinde işler var. Galet rusuluhum. Resulleri onlara şöyle dedi. Efillâ şekkün fâtiris semâvâti vel ard. Gökleri yeri yaratan Allah hakkında şüphe olur mu? Yed'ûkum. Aynı ifade bakın. Bütün rasullerin ifadesi. Allah sizi çağırıyor. Liyâfira lekum. Günahlarınızı bağışlamak yani yok saymak için. Liyâfira lekum min zunûbikum. Ve yuakhirakum ilâ ecelin müsemmâ. Ve sizin ömrünüzü ecelin müsemmânıza kadar uzatmak için. O zaman Yunus Aleyhisselam eğer tevbe etmeseydi balığın karnında kalacaktı. Etti, oradan çıktı ve gitti toplumuna. Ömrünün kalan kısmını yaşadı. Bunlar çok açık. Bu ayetler son derece açık olmasına rağmen bakın şeyi bunu şunun için size söylüyorum. Daha Nuh Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam arasında fazlaca bir vakit yok. 10 tane nesil var değil mi? Böyle de şey yapmıştı. Peki bu arada da 4 tane nebi var. Birincisi Adem, ikincisi Şit, üçüncüsü İdris Aleyhisselam, dördüncüsü Nuh Aleyhisselam. Bu kadar kısa süresi içerisinde olmasına rağmen bu insanlar bakın hiç laf dinlemiyorlar. Peki bugün ne hale geldik? Ne yazdı orada var mı ecelle ilgili özet? Ne diyor?
Ben Ehl-i Sünnet'le alakalı olan şimdi bütün görüşleri vermiş. Ehl-i Sünnet'le alakalı olan kısım Selefiye, Maturidi ve Eşari mezhepleriyle alakalı. Ecel daha çok Allah'ın canlıların öleceğini bildiği zaman diye tarif edilir. Buna göre ecel hayat süresi ve ölüm için takdir edilen zamanı ifade ettiğinden kaderle ilgili bir konudur diyor. Bu sebeple canlıların her birinin yaşayacağı ecel tek olup kesinlikle değişmez.
Kesinlikle değişmez. Bakın Allah ne diyor? Onlar ne diyor? Görüyor musunuz? Yani bu sadece Nuh Aleyhisselam'ın kavmi değil ki. Bu kadar Allah'ın ayetleri olmasına rağmen bunlar ehli sünnet mezhepleri. Bunlar bizim ulemamız. Bunlar büyük alimler. Onları methetmek için kelime yok şeylerde biliyorsunuz sözlüklerde. Yeni kelimeler uydurmak lazım. Ne diyorlar? Nuh Aleyhisselam yani şimdi mesela işte Allah'ın kitabına çağıranları susturma gayretleri boşuna mı? Dün Pakistan'dan bizzat geldi işte ya şu çalışmaları biz Pakistan'a nasıl yayabiliriz falan diye. Uzun uzun konuştuk. Orada milleti Kur'an'a çağıran kişilerin yaşama hakkını ellerinden aldıkları için adamlar kaçıp canlarını kurtarmıştır. Diyor ki ben de diyor Süleymaniye Vakfı'nı yıllardır dinliyorum diyor. Bir yerde ağzımı açtım mı diyor, ortalık karışıyor. Bundan birkaç sene evvel Pakistan'dan bir üniversitenin rektörü ve beraberinde birkaç ilim adamı gelmişti. Burada onlara sordum, dedim ki siz ne okutuyorsunuz şeyden, yani fıkıhtan ne okutuyorsunuz? Hangi mezheptensiniz? Dediler ki Hanefi mezhebindeniz. Ne okutuyorsunuz? Hidaye. Peki, bizde de hidaye okutulur. Yıllardır bunların, bu hidayenin İslam'la ilgisi olmadığını yıllardır ortaya koymamıza rağmen Diyanet'e de duyuramıyoruz. Bu bunlara bir siyasi bir şey az çıtılayacak ki hemen sahip çıksınlar. Bakın faize sahip çıkmayan, faize haram demeyen Diyanet sigara için ne mücadele veriyor görüyorsunuz değil mi? Ama faiz için ne diyor? Değişen bir şey yok, aynı. Menfaat esaslı. Doğruluk esaslı değil. Evet, şimdi adama dedim ki açlık şeyler Arapçada da gayet güzel. Bir konuyu açtım. O konuyla ilgili ayetleri de getirdim, koydum. Bak dedim, oku ikisini okudu. Tabii hayatını hiç görmemiş. %100 ters. O rektörler dedi ki biz müsaade alalım. Olay bu. Evet, başka ne var orada? Başka bir şey var mı?
Hocam genel olarak mesela ecel-i müsemma ifadesinin kıyametin kopmasıyla ilgili olduğu, insanın değil kainatın eceline işaret ettiği söylenmiş Kur'an'daki.
Yani şey, tefsirler hep öyle yazıyor da. Yani bu tefsirle hangi, ya ayeti buraya yazıyorsun da onu neye dayanarak o şekilde tefsir ediyorsun? Gerçekten akıl alır gibi değil.
Mesela maktul öldürülmeseydi yaşardı diye bir cümle kurmak caiz değilmiş hocam.
Ha, maktul öldürülmeseydi yaşardı.
Çünkü o Allah'ın zaten koyduğu ecel olduğu için onu zaten...
O zaman öldürene niye ceza veriyoruz ki? Bir madalya takmak lazım. Tövbe estağfurullah.
Genel görüş bu hocam.
Maalesef işte bakın, ayetlere bakın, şeye bakın. Nuh Aleyhisselam'la bizim şu andaki, Nuh Aleyhisselam'ın toplumuyla bizim toplum değişmiyor, aynı. Çünkü kimse Allah'ın dinine uymak istemiyor. Herkes dini kendine uydurmak, menfaatlerine uydurmak istiyor. Evet. Ondan sonra diyor ki, devam ediyorum. Gâle Rabbi inni da'av. Ha, işte burada bırakayım, sen diğer ilgili ayetleri oku Yahya istersen.
Şimdi sayfa sonuna kadar bitir mi istersen?
Bitireyim mi? Yani şimdi tamam. Gâle Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehâra. Şimdi Nuh Aleyhisselam diyor, ya Rabbi 600 sene kaldı demiş değil mi Tevrat'ta kavmi içerisinde. Ya Rabbi diyor, kavmimi gece gündüz çağırıyorum, davet ediyorum. Felem yecidhum du'ai illa firara. Çağırım onların kaçışlarından başka bir işe yaramadı diyor. Hep daha fazla kaçıyorlar. Ne kadar çağırsam kaçıyorlar. Evet. Yani size anlatmıştım zannederim. Şimdi İmam Hatip Okulu'nun 5. sınıfındayım Erzurum'da. Erzurum bilenler çok iyi bilir. Erzurum'un merkezde, valilik bir tarafta, adliye bir tarafta, aşağıda Lala Paşa Camii var, üst tarafta İbrahim Paşa Camisi var. İmam Hatip 5. sınıf talebesiyim. Ramazan boyu İbrahim Paşa Camisi'nde ikindi vaazı yaptım. Müftülük bana resmen görev verdi orada. Şimdi ikinden sonra yapıyorum vaazı. Hiçbir şey bilmediğim için gidip hikaye kitaplarını alıp ezberliyordum. Orada da anlatıyordum. Ya adliyeden ve valilikten çıkanlar dolduruyor. Camiye sığmıyorlar. Cami zaten küçük. Ayakta dinliyorlar. Hikaye anlatıyor. Anlattığım zaman bakıyorum bu yalan yanlış diyorum ki ya bunlar pek doğru olma ihtimali yok ama yine siz ibret alın buradan diyordum. Şimdi rahmetli annem de geliyor, evimiz de çok yakındı oraya. Anneme demişler ki ya bu ne büyük bir alim. Bu kimlerden? Annem dedi ki ya benim oğlum demeye utandım dedi. Diyemedim dedi. Böyle diyorlar oğlum dedi. Anne dedim, duyabileceğim en kötü söz bu. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir de ben bunların lafına şey yapsam ne biliyormuşum ya desem bittim. Dedim anne ben bundan sonra bir daha hikaye anlatmayacağım. Sadece Kur'an'dan anlatacağım. Kimse kalmadı. Şimdi bakın yıllardır işte şu küçücük salondayız görüyorsunuz. Aynı şey. Doğrulardan insanlar hoşlanmıyor. Herkes doğrular biliyor ama hesaplarına gelmiyor. Ne dedi burada? Allah-u Teala ya yani nasıl anlatıyor şu Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın yakarışını? Ya Rabbi diyor, benim çağrım onların kaçışlarından başka bir işe yaramadı. Ve inni kullama da'avtuhum litagfire lehum cealu asabi'ahum fi adanihim. Onları bağışlayasın diye her çağrımda parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Tabii gerçek manada değil. Yani dinlemedi. Tamam, sen dinlemiyorum. Bu bir mecaz yani. Böyle. Tamam. Duymak istemiyoruz seni. Vestagşev fiyabehum. Elbiselerine büründüler. Elbiselerinin üstlerini örttüler. Ve asarru ısrarlı davrandılar. Direndiler. Anlama. Ve stekberu kendilerini büyük gördüler. İstikbaren. Ya hiç kimse bilmedi de sen bildin değil mi? Ha. Evet. Thumme inni da'avtuhum ciharan. Bir de onları açıkça çağırdım. Herkesin yanında. Thumme inni a'lentu lehum. Yaydım, ilan ettim onlar için. Ve esrartu lehum israra. Gizli gizli de yaptım yani. Teker teker de görüştüm onlarla. Başkalarının yanında olmayacak şekilde de. Ve kultu estağfiru rabbakum. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Tevbe edin. Dönüş yapın. İnnehu kâne gaffâra. Çünkü o kendisinden mağfiret dileyen, kendine yönelenlerin günahlarının tamamını siler. Yürsilis semâ aleykum midrâre. Böyle yapın da Allah göğü size yağmurlu olarak gönder. Yani bol bol yağmur yağsın. Ve yümdütkum bi envalin ve benin. Size mallar ve oğulların, evlatlar nasip eylesin. Ve yecallekum cennetin, sizin için bahçeler, bağlar oluştursun. Ve yecallekum enharan, sizin için nehirler oluştursun. Evet. Malekum la tercune lillahi ve kara. Size ne oluyor? Allah'a gereken saygıyı duymuyorsunuz. Allah'a göstermeniz vermeniz gereken değeri vermiyorsunuz. وَقَدْ خَلَقَيْكُمْ اَطْفَارَ. Bak sizi değişik şekillerde yaratmıştı. Ya bak sizi yaratan o, yaşatan o, her şeyi veren, her şeyin sahibi, ya öldürecek olan o, yarın huzuruna çıkaracak olan o, aklınız bunu alıyor mu? Evet. اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Görmediniz mi? Allah yedi göğü nasıl tabaka tabaka yaratmış. Bu ifade Nuh kavminin dışında hiçbir toplum için geçmez. Çünkü Adem Aleyhisselam demek ki göklere çıkış bilgisi de öğretilmiş. Kur'an-ı Kerim'de bu bilgi de var. Ama bu bilgiler ortaya koymak için çok ciddi bir uzmanlar ekibinin çalışması lazım. Görmediniz mi diyor. Çıkmışlar yedi kat göklere kadar. Onun için Resulullah'ın o göklere olan seyahati mucize olarak anlatılmaz Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ve ceale'l kamera fihinne nuran. Ayı gökteki şey bir ışık yansıtıcı olarak oluşturmuş. Ve ceale'ş şemse siracen. Güneşi de bir kandil gibi, yani ışığı oluşturan, öbür de ışığı yayan şekilde oluşturmuştur. Bakın. Evet. Burada bırakalım çünkü onların orada uzun uzun şey yapmak lazım. Açıklamalar yapmak lazım. Daha sonraki derslerde okuruz bundan sonrası. Evet. Sen şimdi devam et bakalım.
Evet. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de birkaç farklı surede tekrar ediliyor. Nuh Aleyhisselam'ın ismi hatta toplam 28 surede geçiyor. 28 surede Nuh Aleyhisselam'a atıf var ve toplamda da ismi 43 kez zikrediliyor. 28 surede 43 kez ismi geçiyor Nuh Aleyhisselam'ın. Ulul Azm Resuller vardır. Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar birçok nebinin kıssasını anlatmıştır. Fakat bunlardan 5 tanesi diğerlerine göre mücadeleleri çok daha çetin geçtiği için Ulul Azm, yani çok mücadele vermiş, çok gayret sarf etmiş Resuller olarak 5 tanesi ön plana çıkartılır. Bunlardan tarih itibariyle 1 numarası Nuh Aleyhisselam'dır. Ayetin işte şehadetiyle gördük, 950 yıl yaşamış Nuh Aleyhisselam. Yani bu kadar uzun bir süre son derece çetin mücadelelere girişiyor kavmiyle. Çok sabırlı, anormal derecede sabırlı, konuşuyor, anlatıyor. İşte biraz önce Nuh suresinde okundu. Teker teker görüşüyor olmuyor, toplu görüşmeler yapıyor olmuyor, açık tebliğ yapıyor olmuyor, gizli tebliğ yapıyor olmuyor. İnanan da çok az. Hud suresinde ve ma amene ma'ahu illa kalil diyor. Ona inananlar çok azdılar sayıca. Yani sayıyla ilgili rivayetlere girmiyorum. Kendi ailesinden de işte başta eşi ona inanmadı biliyorsunuz en önemlisi falan. Yani 28 surede bu şekilde 43 kez isminin geçmesi öyle rastgele olmuş bir şey değil Nuh Aleyhisselam. Çok büyük örnekler var. Birçok açıdan çok büyük örnek var. Ve zaman zaman biz de başımıza gelen sıkıntılardan böyle çok çabuk bıkıp usanabiliyoruz. Ama bu Nuh Aleyhisselam kıssasını okuyunca insan birazcık gerçekten de utanıyor. Yani diyorsunuz ki benimki de dert mi bunların yanında? 950 yıl mücadele ver. Uğraş. İnananların sayısı bir elin parmaklarına az çok ya geçsin ya geçmesin. Başta kendi evinden vurul. Eşin inanmasın mesela.
Bir de seni aldat.
Heh, üstüne üstlük. Ya düşünün yani bu tip böyle bir acayip mücadele. Kavmi biraz sonra göreceğiz. Yani tehditlerde bulunuyor ona. Her türlü engeli koyuyorlar falan. Ama tabii ki en sonunda bu da İnsan evladı neticede yani etten kemikten bir yerde bir patlıyor ama patlayış o patlayış. Bir dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. Cenab-ı Hakk'ın o duasıyla tufan alıyor. O inanmayanları götürüyor. Neticede akıbet yine Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi vel akıbetu lil muttakîn. Muttakilerin oluyor yani Allah'tan kim korkuyor hakkıyla ondan çekiniyorsa kurtuluş onların oluyor. Şimdi bu Nuh Aleyhisselam bu şekilde kısa bilgi verdikten sonra hakkında uzun uzadıya malumat okumak isteyenleri bir Nuh suresine yönlendiriyoruz. Bakın adı zaten Nuh suresi olan bir sure var. 71. sure. Yaklaşık olarak iki sayfaya yakın. Oradan bu kıssayı okuyabilirsiniz. Bir. Biraz daha ayrıntılı okumak isteyenler Hud suresinde başvurabilirler. Hud suresinin de 25. ayetinden itibaren bir başlıyor. Tam sayfa ortası orası. Daha sonra 2,5 sayfa daha devam ediyor. Yani Nuh suresinden daha uzun. Bütün artık orada tufan, oluş şekli, kavmiyle olan mücadele tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bunun haricinde Araf suresinin 59. ayetinden itibaren de Nuh kıssasına bakılabilir. Kısa bir özet olsun diyenler de Yunus suresinin 71, 72, 73. ayetlerine bakabilirler. Onun haricinde parça parça diğer 28 surede Nuh Aleyhisselam'a bazen kısa bazen uzun atıflar var Kur'an-ı Kerim'de. Genel bir bakış attığımızda Nuh Aleyhisselam'ın diğer nebilerden daveti açısından bir farkı olmadığını görüyoruz. Birçok ayette Nuh Aleyhisselam'ın çağrısı kavmine hep Allah'tan başkasına kul olmayın yönünde olmuştur. Yani La ilahe illallah. Bütün nebilerin ortak tebliği. Allah'tan başka ilah yok. Evet, ilah kim? Kendisine ibadet edilen varlık demektir. Kulluk yapılan varlık demektir. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına göre ondan başka hiç kimseye sorgusuz, sualsiz itaat edilemez. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine yaptığı çağrı daima bu yönde olmuştur. Ya kavmi, u'budullah, ey kavmim Allah'a kulluk yapın. Niye? Ma leküm min ilahin gayru. Çünkü ondan başka ilah yok. Sizin ondan başka ilahınız yok. Efela tettekun. Hiç mi Allah'tan çekinmeyeceksiniz? Hiç mi korumayacaksınız kendinizi yanlışlardan? Yine Araf suresinde U'budullaha ma leküm min ilahin gayru. Allah'a kulluk yapın. Allah'tan başka ilah yok çünkü. İnni ehafu aleyküm azabe yevmin azim. Çünkü büyük bir günün azabından korkuyorum sizin için. Hud suresinde azabe yevmin elim diye can yakıcı bir azaptan korkuyorum sizin için diye devam ediyor. Peki Nuh Aleyhisselam böyle yapıyor ama kavmi ona sürekli tehditler, engellemelerde falan bulunuyor. Bir, Yunus suresine işaret etmiştik ya, orada bir 3 ayet var. Yunus suresi 11. surenin 71, 72 ve 73. ayetleri. Hani diğerlerini unutsak, görmesek, okumasak, Nuh suresinden haberimiz olmasa, Hud suresini görmesek, sırf şu ayet, Nuh Aleyhisselam'ın nasıl biri olduğunu şu 3 ayet bize anlatıyor. Bir bakalım ona kısaca. Bu 71. ayette Allah Teala Nebimize hitaben buyuruyor ki وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. Git onlara, yani senin kavmine, Mekkelilere Nuh'un haberini anlat onlara. Oku. Bir zamanlar Nuh diye biri vardı. Bak onun kıssasını ben size anlatayım de ve şunları anlat. اِذْ قَالَ لِكَوْمِهِ. O bir gün gelip kavmine şöyle demişti. Tabi diğer kıssaların diğer ayetlerini bir kenara bırakarak bunu okuyoruz. Demiş ki Nuh Aleyhisselam kavmine, اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْك۪يرِي بِآيَاتِ اللّٰهِ. Ey kavmim diyor, eğer benim bu duruşum, bu işgal ettiğim makam var ya, bir nebilik, bir resullük makamı ve Allah'ın ayetleriyle yaptığım hatırlatmalar, ve tezkiri bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini okuyarak size yaptığım bu hatırlatmalar size ağır geliyorsa eğer. Şimdi ağır gelir mi insana? İşte geliyor. Allah'ın ayeti niye ağır geliyor? Çünkü mükellefiyet yüklüyor ayet, değil mi? Ayeti duyduğunuz an yanlışlarınızı düzeltmek, doğrulara gitmek zorundasınız. O yüzden Nuh değil esas sıkıntı, Nuh Aleyhisselam'ın okuduğu ayetler. Bu her zaman için böyle olmuştur. Nuh Aleyhisselam'dan sonra Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilerde, Muhammed Aleyhisselam'dan sonra da Allah'ın ayetlerini okuyan her insanda bu olmuştur. Okuduğunuz ayetler çoğunlukla karşı tarafta rahatsızlık yapar ama onu ayetlerden değil sizden bilirler. İşte en büyük örnek şimdi Nuh Aleyhisselam. Diyor ki eğer benim bu konumum, bu duruşum, Allah'ın ayetlerini okuyarak yaptığım ayetler, hatırlatmalar size ağır geliyorsa bilin ki fe'alallahi tevekkeldu. Bilin ki ben yalnızca Allah'a güveniyorum. Şimdi Allah'a güven duygusuna bir bakın. Koskoca toplumu nasıl karşısına alacak? Onlar tabii ona bir dünya tehdit yapmışlardı. O tehditler karşısında Nuh Aleyhisselam'ın duruşuna bakalım şimdi. Diyor ki fe'alallahi tevekkel. Bilin ki ben yalnızca Allah'a güveniyorum. Başka hiç benim görüyorsunuz yani. Allah'ın nebisiyim. Eşim bile inanmıyor yani. Değil mi? Bir işte çocuğum var. Biliyorsunuz ne halde olduğunu falan. Böyle okuyalım. Fe'ecmi'u emrakum ve şurekâukum. Bakın ben yalnızca Allah'a güveniyorum. Siz mi? Siz diyor toplanın kardeşim. İşi gücü toplayın. Ortaklarınızı toparlayın. Hep beraber bir araya gelin. Hepiniz toplanın. Sümme la yekun emrukum aleykum gummeten. Sonra hani hiç böyle yapacaklarınız da sizi dert falan tutmasın. Sümme kdu ileyye. Ne yapabilirseniz bana yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ve la tunzirun. Bana da göz açtırmayın kardeşim. Hadi bakalım. Ben yalnızca Allah'a güveniyorum. Delikanlıysanız ne geliyorsa elinizden yapın bakalım hadi. Ya bu Allah'a güven ya acayip bir şey işte. İnsan bunu okuyunca tüyleri ürperiyor gerçekten de. Bu nasıl bir şey? Korkmaz mısın? Seni ailenle mi tehdit etmezler? Ne bileyim çoluğunla çocuğunu yani her türlü şeyi insan düşünür. Yok. Allah'a güvendim mi mesele bitmiştir. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ. Benim bütün bu anlattıklarımdan yüz çevirecekseniz فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ. Şunu da bilin, sizden para falan isteyen yok ki. Bana bir şeyler verin diyen mi var? Ne para istiyorum sizde, ne makam mevki, ne hiçbir şey. Hiçbir beklentim yok. Var bir tane, o da sizden değil. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ. Bir tek mükafatım, beklentim var, o da Allah'tan. Sizin de benim yani maddi hiçbir şeyim de yok yani. Tek görevim var, onu yerine getiriyorum. Allah dedi ki git bu ayetleri ulaştır. Ulaştırıyorum size. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz. Ağır mı geliyor? Toplanın kardeşim hadi konuşturmayın beni. Ne yapıyorsanız da yapın. Ve umirtu en ekune minel müslimin. Ben Müslümanların bir numarası olmakla görevlendirildim diyor. Benim görevim bu. Önce ben Müslümanım kardeşim. Varsa arkamdan gelen buyursun gelsin. Benim görevim Allah'ın bu indirdiği ayetlere önce benim teslim olmam. Teslim de oldum.
Sizden hiçbir beklentim de yok. Ne yapıyorsunuz yapın. Sonuç, toplandılar ve Nuh Aleyhisselam'ı yok ettiler. Değil, değil mi? Fekezzebuhu, bunun karşısına hani ya bunu yalanladılar. Ama netice ne oldu? Feneceynahu ve men ma'ahu. Nuh da, Nuh'la inanan o az 2-3 kişiydi, 10 kişiydi, neyse artık. Onları da biz kurtardık. Filfulki gemiyle. Ve ceallahum halaife, onları daha sonra yine yeryüzüne varis kıldık onların bıraktığı şeylere. Ve ağraknellezine kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayanlar, onlar karşısında yalan sarılanları da boğduk diyor Allah. Fenzur, hadi diyor bir bak bakalım. Keyfe kâne akibetul münzerin, uyarılan o kimselerin sonu nasıl olmuş bir bakın bakalım şimdi. Neticede kim kazanmış oldu? Yine inananlar kazandı.
Sen burada ben sana birkaç tane soru sorayım da sen cevabını ver. Nasıl olsa alıştın sorulara cevap vermeye. Şimdi bakın en sonda ne dedi Allah? Keyfe kâne akibetul münzerin dedi, değil mi? İsra suresinde ne diyor? Ve ma kunna muazzibina hatta neb'ase rasul, elçi göndermeden kimseye azap etmeyiz. Şimdi elçi Allah'ın kitabıdır. Bugün Allah'ın kitabı dünyada kimin elinde var? Müslümanların. Azaba uğrayan ve ezilen toplumlar kimler?
Bizimkiler.
O zaman kim veriyormuş bu cezayı?
Hani millet de çok şaşırıyor gerçekten de. Diyor ki niye Müslümanlar hep bu şeyde yolla? Yani niye hep Müslümanlar eziliyor?
Adı
ya
Müslüman bu, da kendi değil.
İşte mesele çok basit aslında cevabı. Çok basit gerçekten.
Bak mesela az önce sonra, gördük.
Ya biz işte, olmayalım da kim olsun yani?
Kim olsun? Tamam. Allah-u Teala ecelle ilgili kaç tane ayette meseleyi açık açık anlatıyor. Bu mezheplerin hangisinin bu ayetlerle ilgisi var? Bugün İmam Hatip okullarında, üniversitelerde bunlar din diye öğretiliyor, değil mi? Camilerde din diye anlatılıyor. Müftülüklere sorsanız onlar cevap veriliyor. Peki Allah'ın dinine yapılan bu kadar yanlış şey nasıl olur? Peki şimdi bakın bir de şunu okudun sen en başta. Yani inkâne kebura aleykum makami ve tezkiri. Tezkiri bi ayatillah. Tezkir, hatırlatmak. Kime ne hatırlatıyorsun Allah'ın ayetini? Bunlar hafız değil ki şu ayet oku diyesin. Belki bunların içerisinde hiç eğitim görmemiş kişiler de olabilir. Nasıl Allah'ın ayetini hatırlatıyorsun? Çünkü o insanın kendisi de Allah'ın ayeti değil mi? Allah'ın dini neydi?
Fıtrat.
Fıtrat yani o kişinin vücudunda geçerli kanun ve kurallardı. Şimdi Allah'ın ayetini doğru okuduğun zaman o anlıyor. Ha doğru ya. Doğru. Hesabına gelmeyince ne yapıyor? Bak Allah'ın ayetleri karşısında yalan, kezze bu bir ayetine. Allah'ın ayetleri karşısında yalan söyleyip durdunuz. Niye? Bu ayetler hesabınıza gelmedi. Mesela şimdi faiz konusunda şey yapıyoruz. Faizin nasıl haram olduğunu anlatıyoruz. Bugün birisi bir şey yazmış, mesaj. Senin evin yok mu? Kiraya vermiyor musun? Bir oda parasını kiraya veriyor. Yahu kardeşim, evin kiraya verilmesi, adam evde oturuyor. Peki parayı kiraya ver, gelsin parayı yaysın üstünde otursun, böyle bir adam gördünüz mü? Ya para kiraya verilir mi? Kiraya verdiğimiz, ben şimdi bu evi kiraya tut, burayı kiraya tuttuysak şu anda biz kiradayız vakıf olarak. Peki şimdi burayı satma yetkimiz var mı? Burayı yok etme yetkimiz var mı? Elime para geçse o parayı yiyebilir miyim? Yani şöyle ağzıma atıp yiyebiliyor muyum? O parayı vereceğim, yerine başka bir şey alacağım. Evi verip alabiliyor muyum? İşte bunlar hep böyle şey yapıyorlar. Zihinleri karıştırıcı. Mesela bakın şeylerde, iktisat fakültelerinde işte kiraya benzetirler, alım satıma benzetirler, bilmem ne falan filan. Niye? Zihinleri karıştırabilmek için. Aksi takdirde çünkü insan fıtratı faizi asla kabul etmez. Reddeder. İşte burada da böyle bak. Ne oluyor? Yani bunlar bilmese bile söylenenin ya hakikaten doğru. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Arkası ama diyor. Peki şimdi yalan söyleyen bir kimse en çok neden korkar? Ha? Söyleyin bakayım. Yalanın ortaya çıkmasından korkar değil mi? Yani yalan söyleyenin kendine güveni olur mu? Güveni olmadığı için ne olur? Korkak olur değil mi? E peki şimdi sen az önce okudun ayeti. Sizce ben Allah'a dayandım diyor. Çünkü onun yaptığı bir yanlış bir şeysi yok ki. Ama koskoca toplum Nuh Aleyhisselam'a fiilen bir şey yapabildi mi? Çünkü Allah'a güvenip dayandın mı? Dünyanın en güçlü insanı sensin. Her açıdan. Cenab-ı Hak kendisine tam olarak güvenip dayananlardan olmamızı nasip eylesin. Evet, yani bunlar son derece önemli şeyler. Evet, devam edebilirsin.
Araf suresinden birkaç tane de ayet okuyalım. Araf suresinin 59. ayetinde yine Nuh kıssasından özetle bahsediyor Cenab-ı Hak. Orada da buyuruyor ki, لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Fekale, o da onlara şöyle söyledi. Ya kavmi, ey kavmim, اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُهُ Ey kavmim, Allah'a kul olun. Çünkü ondan başka ilah yok. اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Ben başınıza zor bir gün azabının gelmesinden korkuyorum. Cevaben ne demişler ona? قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ Kavminin ileri gelenleri. Her zamanda zaten ilk bunlar bir diklenirler. Yani söz sahibi, o toplumda söz sahibi olanlar var ya, hem siyasi yönden ön planda olanlar, hem ekonomik manada zengin olanlar falan. Hani her şeyi, her şeyin sahibinin kendi olduğunu düşünen tipler var ya, onlar yani. Önce onlar atlar. Yani büyük o halk kalabalığı pek bir şey demez. Önce bir sessiz kalır, bir olayı bir şey yapar. Ama ilk bunlar karşı çıkarlar. Niye? Çünkü sonunu daha çabuk görebiliyorlar bunlar. Lan toplumu çünkü ifsad ettikleri için baş bozguncu bunlar. Şey elden gidecek çünkü. O güne kadar o rant elden gidecek. Onu kaptırmamak için önce bunlar dayılanıyorlar. Diyorlar ki inna lenerake fi dalalin mubin. Ah Nuh'cum diyor, biz seni şaşkın, büyük bir şaşkınlık içerisinde görüyoruz. Sen kafayı yedin herhalde. Gale ya kavmi leyse bi dalale. Hayır. Hiç öyle şaşkınlık, maşkınlık, sapıklık hiçbir şey yok bende. Velakinni rasulüm min rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın size göndermiş bir elçisiyim. Ubelligukum risalati rabbi. Rabbimin mesajlarını size ulaştırıyorum. Ve ensahu lekum ve size karşı son derece samimiyim. Sizin iyiliğiniz için uğraşıyorum. Ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun ve Allah'ın öğrettikleri sayesinde sizin bilmediğiniz birçok şeyi biliyorum. Niye? Vahiy geliyor çünkü. Gerçeklerin farkındayım. Bunu sizler de duyun istiyorum. Eve acibtum en ca'akum zikrun min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum. Sizi uyarsın diye içinizden bir adamın size elçi olarak elçi gelmesine mi şaşırıyorsunuz yani? Ne var bunda şaşacak?
Bir kitap gelmiş.
Pardon. Size bir zikir gelmiş. Birisinin vasıtasıyla gelmiş bu. Buna niye şaşırıyorsunuz? Velitettequ ve leallekum turhamun. Bu sayede size gelen bu Allah'ın kitabı sayesinde, Allah'tan gelen vahiy sayesinde korunacak ve Allah'ın ikramına mazhar olacaksınız. İşte uyun, kurtulun. Fekezzebuhu ama yok, yine onu yalanladılar. Yalancılık yaptılar. Feenceynahu vellezine ma'ahu fil fulki. Yine biz onu ve onunla birlikte olanı, yani inananları kurtardık fil fulki gemide. Ve agnaknellezine kezzebu bi ayatina. Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanları da boğduk. Niye? İnnehum kânu kavmen amin. Çünkü onlar körlük yapan bir toplumdu. Yani gerçekleri bilerek, isteyerek görmezlikten geliyorlardı. Gösteriliyordu, görmüyorlardı. E Allah da ne yaptı? Onların cezasını vermiş oldu. Biraz daha vaktimiz var mı?
Var mı? Evet.
Tamam. Mesela Hud suresinde de yine benzer bir ifade var. Orada da Cenab-ı Hak buyurur ki 25. ayette وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ Biz kavmine Nuh'u elçi olarak gönderdik. اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ O da onlara gitti ve dedi ki ben size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Hangi konuda? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz konusunda sizleri uyarıyorum. اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيمٌ Çünkü can yakıcı bir azap gününden ben korkuyorum. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Yine kavminin ileri gelenleri dediler ki مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Ya senin bizden bir farkın yok ki sen de tıpkı bizim gibi bir beşersin yani ne var? Bir üstünlüğün olması lazım yani hani bizim gibi bir insansın sen de yiyorsun içiyorsun işte çarşı pazar dolaşıyorsun falan üstüne üstlük وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَهُمْ اَرَاذِلِنَا بَادِيَرَّا Bir de senin peşine takılanlarına bakıyoruz. Senin tabilerine bakıyoruz. Kim senin peşinden geliyor? Ya diyor bizim hani ayak takımı tabir edeceğimiz, kendine görüş sorsan iki kelam üst üste açıklayamayacak insanlar senin peşine takılmış. Yani sen adam olsan bunlar değil biz gelirdik senin peşine. Bakıyoruz yani böyle işte sağdan soldan devşirme adamlar var peşine. Bizi alabiliyor mu? Yok. Biz o zaman sen geç kardeşim. Olmaz. Üstüne وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Bize karşı hiçbir konuda bir üstünlüğünü falan da göremiyoruz. Bel aksine bir de نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Biz sizi yalancı falan görüyoruz yani. Bizim gözümüze göre siz yalan söyleyip duruyorsunuz. قَالَ يَا قَوْمِ Nuh Aleyhisselam da diyor ki ey kavmim اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ Şimdi de bir düşünün bakalım. Siz öyle diyorsunuz ama şimdi düşünün bir. Eğer gerçekten de ben Allah'ın bana verdiği açık bir delil üzerindeysem yani bütün bu söylediklerim, yaptıklarım, davranışlarım ayetler gereği ise Allah beni bu şekilde davranmaya emir memur kılmışsa ve atani rahmeten min indihi ve katından da bana bir rahmet, bir iyilik, ikram gelmişse, vermişse Allah, işte bir kitap vermiş, nübüvvet vermiş bana. Fe ummiyet aleyküm. Ama siz bunu buna karşı körlük yapıyorsanız eğer, görmezlikten geliyorsanız bunu, gözlerinizi kapatıyorsanız şimdi enul zimukumuha ve entum laha karihun. Yani siz istemeye istemeye kalkıp ben sizi zorla ora tarafa götürecek, bağlayacak da değilim ki. Ben ne yapabilirim yani size? Siz nasıl hocam söyledi biraz önce? İtaat gönülden olursa bir şey olur yani. Kalkıp ben sizi zorla buraya getirecek durumda değilim. Bakın, tartın doğru muyum, yanlış mıyım? Doğruysam kendi gönlünüzle paşa paşa gelin. İstemeye istemeye zaten bu olmaz. وَيَا قَوْمِ لَا اَسْتَوْتُمْ عَلَيْهِمْ عَلَى Ben bu yaptığım görev karşılığında sizden herhangi bir mal falan da istemiyorum. İstedim böyle bir şey. Yok hani verin size ayet okuyayım, verin Allah ne dediği söyleyeyim. Böyle bir şey de demedim. İn ecriye illa alallah. Benim mükafatım tamamen Allah'a ait. Yani Allah bana onun karşılığını verecek. Ve ma ene bi taridillezine amenu. Ha, o bana iman edip sizin ayak takımı dediğiniz adamlar var ya, onları da kovacak falan değilim ben. Hiç kusura bakmayın sizin paşa keyfiniz yerine gelsin diye. Hani siz geleceksiniz diye ben bunları kovacağım. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. İnnehum mulaqu rabbihim. Çünkü onlar Rableriyle yarın bir gün karşılaşacaklarına inanan insanlar. Onlar iman etmiş insanlar. Velakinni araakum kavmen teçalun. Tam aksine ben sizin cahillik yaptığınızı görüyorum diyor. Onlar değil. Evet belki sizin kadar zengin değiller. Siyasi yönden hiçbir şeyleri yok. Yönetimde söz hakkı sahibi hiçbir şey değiller. Sorsan iki satır yazı yazamayacak belki size göre. Evet. Eğitimi de sizin kadar değil ama inanmış mı onlar? Olay bitmiştir. Onlardır bizim için makbul olan. Siz değil. Siz cahillik yapıyorsunuz. Yani biliyorsunuz da gerçekleri. Kendinize engel koyup gelmiyorsunuz buraya. Veya kavmi men yansuruni minallahi in tarattum. Bir söyleyin bakalım bunları kovacak olsam ben yanımdan. Bana kim yardım edecek? Siz mi yardım edeceksiniz ondan sonra? Efela tezekkerun. Hiç mi şimdiye kadar edindiğiniz bilgileri kullanmıyorsunuz siz? Bir de şuna dikkat edin. Şu ayetle bitireceğim. Hani çoğu zaman da insanlar şöyle zanneder. Ya biz doğruların peşinden gidersek bu dünya dört dörtlük olur. Biz zengin oluruz. İşte biz şey oluruz. Hani böyle tamamen dünyevi beklentilerle de gerçeğin, doğrunun ve bir nebinin peşinden gidilmeyeceğini şimdi söyleyecek Nuh Aleyhisselam. Diyor ki وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ Bak iyi bilin ki ben size gelin bana, bana tabi olun. Allah'ın çünkü bütün hazineleri benim yanımda demiyorum. Bak böyle bir vaadim yok. Hani bana gelen zengin olur yok. Onu unutun bir defa. Benim yanımda zenginlik yok. Başka وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Ben gaybı da bilmiyorum. Hani gelecekte şu olacak bu olacak falan böyle şeyler yok. Hani ya gidelim şuna ileride ne olacağını söyler köşeyi döneriz. Yok böyle bir şey. وَلَا أَقُولُ اِنِّي melek. Ben bir meleğim falan da demiyorum size. İnsanım yani etten kemikten ihtiyaçlarım var. Yanlış yapabilirim, yanılabilirim. Şuyum buyum. وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا O sizin hani o şeyi gördüğünüz, hor gördüğünüz, hakir gördüğünüz insanlar var ya, onlar için de ya bakmayın Allah bunlara bir şey vermez falan da diyemiyorum diyor. Yok öyle bir şey. İnanmışlarsa Allah onların da mükafatını verecek. اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا ف۪ي اَنْفِسِهِمْ Çünkü onların içlerinde ne var onu yine Allah biliyor. اِنِّي اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ Eğer ben bütün bunları bırakır da sizin peşinize, size tabi olursam o zaman ben zalimlerden olmuş olurum. Ve ondan sonra kıssa devam ediyor. O bir sonraki ayette de diyorlar ki onlar Nuh. Ya Nuh gad cadeltena fe ektarte cidalena. Çok uğraştın be kardeşim bizimle.
Çok oldu.
Çok yani uğraştın da bu kadar da değil yani. Çok çünkü hem uzun yıllar hem bitmek bilmez bir sabırla yani. Gitmiş de gitmiş Nuh Aleyhisselam. Gitmiş de gitmiş. Fe ektarte cidalen. Çok oldun diyor artık. Fe'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadikin. Eğer doğru söylüyorsan diyor. Hani bir diyorsun ya bir azap var, şu var, bu var. Hadi artık diyor. Yetti bu kadar. Eğer doğru söylüyorsan getir onu. Getir onu da görelim doğru musun, yanlış mısın diye. Bakalım inşallah haftaya da devam ederiz. O azap nasıl gelecek göreceğiz hep birlikte.
Evet, şimdi burada tabii çok önemli hususlar var. Siz cahillik ediyorsunuz meselesinden bahsetti. Orada ayet okudu. Aslında cahillik demek doğruları biliyor ama yani bizim bildiğimiz bilmemek manasında değil yani bu ayetlerde geçen cahillik. Hani işte bir cahillik ettik denir ya Türkçe'de. Yani bildiği halde yanlış yapıyor. Evet. Kendi bile bile bu işi yapıyorsunuz. Şimdi bile bile yaptıkları zaman herkesin kafasında aslında bunların hepsi doğru. Doğru ama hemen der orada bir takım şeyler getirirler arkasından. Şimdi doğru dedikleri andan itibaren ama deyince o araya soktukları şeyle Allah'a ortak koşmuş oluyorlar. Kendilerinin yanlış olduğunu gayet iyi biliyor. En küçük şüpheleri yok. Şimdi şeyden onun için bunlar son derece korkak olurlar. Allahü Teala Ali İmran suresi 151. ayetinde şöyle diyor: "Senulki fi kulubillezine kafarur ru'be." O kafir olan yani Allah'ın ayetlerini örtmek istiyordu. Dinlemek istemiyor değil mi? Hayır. Görmek istemiyor. Tamam yeter artık konuşma sen fazla oldun diyor. Allah'ın ayetlerini duymak istemiyor. Keferi örtmek demek. Allah'ın ayetlerini örtenlerin kalplerine korku salacağız. Niye? Bima eşreku billahi ma lem yunzil bi sultanen. Allah'ın kendilerine bir belge vermeden, indirmeden yani ellerinde bir delil olmadığı halde Allah ile kendi aralarına bir takım aracılar. Yani Allah'tan kendilerini daha iyi bilen, daha iyi koruyan. Ya tamam ama kardeşim Allah faizi haram etmiş ama faizsiz ekonomi mi olur? Allah ne bilsin haşa. Yani mutlaka bir şeyler şey yaparak böyle Allah'ın yerine başka şeyi alıp Allah'ın emirlerini ikinci plana atanlar kalplerinde o korkuyu duyarlar. Son derece korkak olurlar. Korkak oldukları için de Allah'a güvenip dayanan insanların yanına gelmeye bile cesaret edemezler. yanlarına gelmeye bile cesaret edemezler. O konuda işte onların varacakları yer cehennemdir. O zalimlerin varacakları yer ne kötüdür. Bir de bunu tasdik eden bir ayet daha okuyayım ve dersimizi bitirmiş olalım. Bu şeyde En'am suresi 27. ayette. Bakın bunu çok dikkat edin. Yani az önce ne dedik? Allah'ın ayetlerin üstünü örtüyor. Şimdi bu bütün Nuh Aleyhisselam toplumuyla ilgili tüm ayetleri zihninize bir toparlayın ve şu ayette olayı değerlendirelim. Velev tera iz vukifu alennar. Bu insanların o ateşin karşısında durduruldukları zaman bunları bir görsen. İster Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkan, ister Nuh Aleyhisselam, ister işte bugün kendilerine ayetler okuyorsunuz. Tamam kardeşim, bana ayet okuma diyenler, şunlar bunlar. Ya da duymak istemeyenler, gözlerini ve kulaklarını kapatanlar, Nuh Aleyhisselam'a yapıldığı gibi. O ateşin karşısında durdurulduğu zaman görseler. Fekalu. Hemen şöyle derler. Ya leytena nurattu. Ya keşke geriye çevrilsek. Vay be. Keşke geriye döndürülsek. Vela nükezzibe bi ayati Rabbimiz, Rabbimizin ayetleri karşısında artık yalan söylemesek. Çünkü yalan söylediklerini biliyorlar. Artık yalan söylemesek. Ve nekune minel müminin, biz de müminlerden, ona kesin güvenen insanlardan olsak derler. Peki 28. ayette ne diyor Allah? Bel bedâ lehum mâ kânû yuhfûne min kavlu. Aslında onların daha önce içlerinde sakladıkları şey kendileri için ortaya çıktı. Gayet iyi biliyorlardı ki kendilerine tebliğ edilen ayet doğru, mutlaka böyle yapmak lazım. Ama artık orada gizlemenin bir anlamı kalmadığı için ortaya çıkardılar. Yani bilmediklerini, çünkü Allah-u Teala hiç kimseyi gücünün yetmediği şeyden sorumlu tutmaz. Bilenleri sorumlu. Evet, onların gizledikleri şey kendileri için ortaya çıktı. وَلَوْ رُدُّ لَعَدُ لِمَانُهُ عَنْهُ. Ya bunlar öylesine kendilerini bu yalana alıştırmışlar ki, geri çevrilseler gene aynı şeyi yaparlar. اِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ. Çünkü bunlar çok yalancı insanlar. Yalancı insanlara karşı ne yapabiliriz? İşte yalancı insanlar çok korkak oluyor. Tamam mı? Şöyle bir dikkat edin, son derece korkaktır. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kendisine tam olarak güvenip dayanan, ona gönülden bağlanan, onun ayetlerini uygulama konusunda hiçbir şeyi önemsemeyen samimi kullarından eylesin. Her zaman kendi yolunda dik duran, her zaman kitabına tam bağlanan kullarından olmamızı nasip eylesin. Bu dünyada da başarılı olmanın, ahirette de başarılı olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Allah hepinizden razı olsun.